Ayrım 24.
Hastalık sade ve sakin Afife'de ne garip bir tebettül, ne umulmaz inkişaflar meydana getirmişti. Zihnen tekemmül etmiş ve çok okumuş insanlar gibi kendisini ifade ve tahlil etmeyi bilmiyor, sözlerini okuduğu kitaplardan alınmış iğreti fikirlerle daha müessir bir şekle sokmayı beceremiyordu. Fakat biçarenin derin surette sarsılmış hayal ve duygu manzumelerindeki zengin değişiklik ifadenin bu çıplak ve gösterişsizliği altında daha vuzuhla görünüyordu. Şimdi bu hikayelerden anlıyordum ki Afife daha o zamanlarda da bana karşı göründüğü kadar hissiz kalmamıştı. Hatta kilise mahallesi kızlarının mütemadiyen çehremin ve kravatımın güzelliğinden bahsetmelerinin uyandırdığı merakla o ateş gecesinde beni görmek istediğini, her halimi gizli gizli tetkik ederek hükümler verdiğini, fakat mütemadiyen etrafında dolaşmamı yaşıma yakışmayacak derecede çapkın ve küstah bularak içerlediğini, yani daha o geceden itibaren benimle meşgul olduğunu itiraf ediyordu. Sonra babam ve annemle beraber evlerine gelip gitmeye başladım ve odasında hasta yattığım zamanlarda bir müddet beni olduğumdan daha küçük bir çocuk gibi görmüştü. "O kadar çocuktunuz ki," diyordu. "Bazen yanağınızı, çenenizi okşamak için elim adeta kendiliğinden uzanıyordu. Bir gün boş bulunarak münasebetsiz bir şey yapmaktan korkar olmuştum. Çehremi ve konuşmamı beğeniyor, çocuğunun büyüdüğü zaman bana benzemesini istiyordu. İlk zamanlarda bazı bakışlarınızdan ve sözlerinizden sık sık şüpheleniyordum," diyordu. Fakat bu şüphe çok devam etmiyordu. Ufak bir çocuk için böyle şeyler düşündüğüme adeta utanıyordum. Misafir doktoru kıskanarak ağladığımı gördükten sonra bu şüphe kuvvetlenmişti. Fakat yine de pek emin olmuyordu. Hasılı köyde kendisini sevdiğimi ağlayarak söylediğim geceye kadar bir türlü kati hükmünü verememişti. Bununla beraber o kendisinin de beni ne zamandan beri sevmeye başladığını bir türlü bulup çıkaramıyordu. Nihayet bunu anladıktan sonra da nasıl devam ettiğinin ve ilerlediğinin farkında değildi. Kocasının ve kardeşinin ölümü büyük ablanın ilk hastalığı gibi buhranlı devirlerde ve hatta bazen de belli başlı bir düşünce ve gayesi bulunmadığı zamanlarda beni birçok defalar hatırından çıkarır gibi olmuştu. Fakat çok geçmeden hastalık yine nüksediyor ve eskisinden daha büyük bir şekilde devam etmeye başlıyordu. Aradan birçok seneler geçtiği halde bir türlü unutulmadığıma ve olur olmaz vesilelerle anıldığıma dikkat eden büyük abla bir gün "Kız, sakın sen bu çocuğu sevmeyesin," diye bağırmış. Bunun üzerine Afife birdenbire ağlamaya başlamış. "Ne bileyim abla, aklımdan çıkmıyor bir türlü," diye onun boynuna sarılmış. Afife o günden itibaren dost ortağı olarak kabul ettiği ablasına söylediklerini bana da aynen tekrar ediyor, sonunda acı acı gülümseyerek "Görüyor musunuz ben ne kadar ahlaksız oldum artık Murat Bey," diyordu. Afife de hakikaten Skalavakilerin bütün prensipleri iflas halindeydi. Biçarede bunlardan yalnız birkaç insiyaki hareket kalmıştı. Mesela beni sevdiğini açık söyleyeceği zaman o köy gecesinde yaptığı utanma jestini gayri ihtiyari tekrar ediyor, ellerini başına götürerek artık orada bulunmayan papaziye örtüyle yüzünü kapar gibi bir hareket yapıyordu. Bir de çocuğuna karşı onda garip bir hassasiyet kalmıştı. Bir gün ona beni küçük Skalavaki ile tanıştırmasını, ona belki bir yardımım dokunacağını söylediğim vakit asabileşmiş, "Hayır hayır, onu sizinle karşı karşıya görmeye razı olamam. Bu ayıp bir şey, çirkin bir şey," demişti. Doğrusu aranırsa o günlerde asıl ahlaksız bendim. Afife'nin zahiri sükunetine aldandığım ve yeni bir kriz tehlikesinden korkmadığım için yarasını kurcalamaktan adeta zevk alıyordum. Mesela ona "Demek beni bu kadar düşünüyordunuz," tarzında bir sual sorduğum zaman "Evet," diye vereceği bir cevabı kafi görmüyor, aşkının derecesini anlamak için ellerini göğsüme bastırarak "Hem nasıl?" dedirtiyordum. İtiraf edeyim ki pek lüzumu olmayan bu suali sormaktaki maksadım nedense çok hoşuma giden bu sözü ve jesti ona tekrar ettirmek içindi. Sonra ona bu aşkın safalarını anlattırmakla cesursuz zevkini ve hotkamlığımı tatmin ediyordum. Nihayet açık bir hakikat vardı ki eski hastalığımın kanımdan tamamıyla çıkmamış ateşi ve ürpermeleriyle bu kadını istememdi. Bu arzu zaman zaman onu bana belki eskisinden daha cazip göstererek içimde adeta zulüm ihtirasları uyandırıyor, beni korkunç kararlara sevk ediyordu. Fakat sonra sakinleşerek zavallı bir hastaya karşı düşündüğüm şeylerin dehşetinden ürküyordum. 3. Afife'nin hareketine 2 gün kalınca onda yeniden yeis ve sinirlilik alametleri belirmeye başladı. Söylenen sözleri takip etmekte güçlük çekiyor, ara sıra parmakları ile şakaklarına bastırarak başının ağrıdığına şikayet ediyordu. Daha fenası, Afife'deki bu garip dalgınlığı başkaları da fark etmeye başlamışlardı. Son gün için bir vakadan korkuyordum. Onu vapura kadar götürmek lazımdı. Ayrılık herhalde çok acı olacaktı. Bana veda ederken yeni bir buhrana tutulması ve olmayacak bir şeyler yapması pek mümkündü. Annem Afife'yi vapura kadar götürmeyi aklına koymuştu. Onu gece rutubetinde rıhtımda denizlerde dolaştırmak olacak şey değildi. Fakat Afife başta olarak hep birden bunun imkansızlığını anlattığımız halde bir türlü inadından vazgeçiremiyorduk. Evvela hepimizi köşelere çekerek ayrı ayrı yalvardı. Bunun kendisinin son arzusu ve bir nevi vasiyeti olduğunu söyleyerek zaafımızı istismara uğraştı. Yüz bulamayınca tehditlere başladı. Sevdiği adama verilmeyen bir genç kız gibi hırçınlaşıp ağlıyor, haline bakmadan kaçmaktan ve bir daha bize yüzünü göstermemekten bahsediyordu. Vaktiyle Skalavakiler onu çoluk çocuk dumanlı dağ başlarına kadar uğurlamışlardı. Şimdi o da onların kızlarını hiç olmazsa bandırma vapuruna kadar götürmezse olur muydu? Miras'a yarım saat ilerisindeki manastır dağ eteği annemin artık mesafeler ve zamanları karıştıran zayıf kafacığında dumanlı dağ başları gibi haline geliyor. Afife'yi yalnız göndermek ona kim bilir nasıl bir vicdansızlık gibi görünüyordu. Başa çıkamayacağımızı anlayınca evin içinde ağız birliği ettik. Düşman tayyarelerinin bu bir iki gece içinde İstanbul'a her zamankinden daha şiddetli bir baskın yapacağına dair yalan bir haber çıkardık. Annem hayatla ölüm arasında artık fark görmediğini daima tekrar etmekle beraber tayyarelerden çok korkuyor, mahalle bekçisi kapıları çalarak geliyor haberini verdiği zaman evin altındaki bodruma herkesten evvel o kaçıyordu. Havadis ağabeyime getirttiğimiz bir uydurma telgrafla da teyit edince ısrarı bıraktı. Fakat buna mukabil Afife'nin hareketinden bir gün evvel onunla son bir araba gezintisi yapmak istedi. İkindiye doğru onları ağabeyimin iki küçük kızıyla beraber bir açık arabaya bindirdim. Kuzguncuk arkasındaki yoldan Kısıklı'ya kadar götürdüm. Sakin bir akşamüstüydü. Adi bir gün olmasına rağmen cadde ve etraftaki ağaçlıklarda sık sık kalabalıklar Rum ve Ermeni ailelerine tesadüf ediyorduk. Yolumuzun üzerinde ayazma gibi bir yere bir takım insanların girip çıktığını görünce bir yortu gölünde bulunduğumuzu anladım. Daha ileride Kısıklı'daki gazinolar civarında bir atlı karınca ve birkaç kayık salıncakla adeta bir bayram yeri kurulmuştu. Yeni elbiseler giymiş fakir esnaf aileleri gazinonun masaları üzerine yaydıkları sofralarla içki içerek, yiyecek yiyerek eğleniyorlar, irili ufaklı çocuklar salıncakların etrafında kaynaşarak bayram yapıyorlardı. Zaten yolumuzun sonuna gelmiş olduğumuz için arabayı durdurduk ve gazinolardan birinin cadde üstündeki terasında bir masada biz işgal ettik. Etrafımızda gramofonlar, laternalar çalıyor, gömleklerinin bilekleri sıvalı aile babaları rakı içiyor, yemek hazırlayan, salata doğrayan kadınlara yardım ediyorlardı. Alaturka aile eğlenceleri, kır gezintileri ve hele yanında kadınlar ve çocuklarla böyle bir panayırcı kalabalığı arasına karışmak benim o zamanki janrıma uyacak bir şey değildi. Hatta caddeden geçenler arasında belki bir tanıyan olur diye buraya otururken biraz da tereddüt etmiştim. Fakat nedense bu gazinoda sıkılmıyordum. Sıcağa rağmen havada, etrafımızdaki ağaçların, otların renginde yavaş yavaş ufka inen güneşe karşı hareketsiz bir sis perdesi halinde duran tepelerde hafif bir sonbahar kokusu vardı. Caddeye inerek kol kola dolaşan, ara sıra gramofon ve laternanın ahengine ayak uydurup birkaç adımlık danslar yapan, havada uçan kayık salıncaklarının etrafında delikanlılarla gülüp şakalaşan kızlar bana uzaktan uzağa kilise mahallesi akşamlarını hatırlatıyordu. Nihayet taşların arasında yakılmış bir ateşte şiş kebabı yapan bir ihtiyar dudunun bir dışarılık ahengiyle birdenbire "Kız mandili getir mandili" diye bağırması beni tamamıyla maziye götürdü. Kalbimde çoktan beri yabancısı bulunduğum tatlı ve masum bir hüzünle etrafımdaki kızlar arasında Stamatula'yı, Rina'yı, Marianti ve Picha'yı aramaya başladım. Kapalı ceketi, saçsız başı ve pos bıyıkları ile Muhtar Lefter Efendi'ye benzeyen bir ihtiyarımın karşısında arkası bana dönük siyahlı bir zayıf kadından gözümü ayıramıyor, başını çevirirse Varvar Dudu'nun süzgün anemik çehresini, yüzüne yapışık düğme burnunu göreceğimi zannederek heyecanlanıyordum. Hayal artık tamamdı. O kadar tamam ki eski çocuk duygularımın bütün kararsız sevinçleri, hüzünleri, ümit ve ümitsizlikleriyle tekrar uyandığını duyuyordum. Biraz daha sonra bunların hepsinden yalnız Afife'nin aşkı kaldı. Varvar Dudu'nun beyaz patiska perdelerinde gün ağarırken içim onunla dolu olarak birdenbire gözlerimi açtığım sonbahar, onu görmeye gideceğim günlerin sevinci, güneşli sokaklarda rastladığım zaman peçesinin şeffaf yanaklarında titreşen benekleri, sonra köyde ağlayarak aşkımı söylediğim geceki bakışları. Hayat bana muhakkak ki umabileceğimden çok fazlasını getirmişti. Fakat o zamanki düşkün ve ümitsiz vaziyetime rağmen tahayyül ettiğim istikbalin daha başka çeşidinde bir şey olduğunu anlıyor. Senelerden beri ilk defa bir memnuniyetsizlik, bir aldanmış ve isteğini elde edememiş olma hissi duyuyordum. Bu dakikalarda Afife'ye kim bilir nasıl bir gözle bakıyor olmalıydım ki o da başını kaldırdı ve sık sık gözlerini açıp kapayarak yüzüme bakmaya başladı. Bir çocuk sevinciyle etrafındaki laternalara, gülüşe bağırışa akşam yemeği yiyen insanlara bakan annem birdenbire "Bu son artık değil mi?" dedi. Kalbim birdenbire burkulduğu halde anlamamış gibi "Ne sonu anne?" dedim. O gözlerini kırpıştırarak gülümsüyordu. "Artık bir daha böyle bir araya gelemeyeceğiz. Siz birbirinizi görseniz bile ben aranızda bulunmayacağım." Gülmeye çalıştım. Yalancı bir şakraklıkla kim bilir neler söyledim ve çocuklara salıncakları yakından göstermek bahanesiyle ayağa kalktım. Fakat hissediyordum ki bu yalnız onun için değil hepimiz için bir sondur. Türlü türlü nazik bağlar ve sevgilerin birbirlerine bağladığı bu üç insan biraz sonra bitecek günle beraber ayrı ayrı yollara gidecekler ve bir daha buluşamayacaklardı. Babamla annemi Milas Dağı'ndaki çeşme başına kadar uğurladığım gece geçirdiğim nöbet 10 bu kadar yıl sonra bir defa da beni bu akşam yokladı. Fakat bu seferki birincisi gibi makul bir zarurete istinat etmeyen rastgele bir duygu değildi. Annem o geceden sonra gerçi birkaç sene daha yaşadı. Fakat Afife'den sonra onunla kendimizi birbirimize bu kadar yakın bulduğumuz bir saati ve hele beraber gezinti yaptığımızı hatırlamıyorum. Güneş batmak üzereydi. Kalabalık yavaş yavaş ayaklanarak yola düşüyor. Laternalar her zamankinden daha kuvvetli çalıyor. Kayık salıncaklar, içlerinde sarılı kırmızılı etekleri uçuşan çocuklarla her zamankinden daha yükseklere havalanıyordu. Bizim çocukların hasretle salıncaklara baktığını gören Afife, "Hanımefendi, izin verir misiniz bir kere de onları bindirelim?" dedi. Meraklı annem derhal şiddetle protesto etti. o yabancı çocuklar için bile böyle tehlikeli eğlenceli taraftar değildi. Bize emanet edilmiş çocukların başına bir şey gelirse ne cevap verirdik? Biraz ötemizde bayraklarla süslü tentesi altında atlı karınca son bir sefere hazırlanmaktaydı. Anneler çocukların büyüklerini kafaları, kuyrukları kopmuş tahta atlara, küçükleri kardeşlerinin kucağına vererek arabalara bindirme telaşındaydılar. Birçok yerlerin boş kaldığını gören atlı karınca sahibi elindeki zilli maşayı çalıyor, "Haydi kalkıyor son vapur!" diye bağırıyor ve ilave ediyordu. "Son pişmanlık para etmez. Bugün var, yarın yok." Afife'nin yavaş yavaş harekete başlayan kafileyi birdenbire durdurduğunu gördüm. Anneme, "Ne olur hanımefendi, izin verin," dedi. "Son bu, yarın yok." Ve onun cevabını beklemeden çocukları ağır ağır önümüzden geçen boş bir arabaya bindirdi. Büyük bir sefere gidiyorlarmış gibi arkalarından kollarını sallayarak onları selametliyor, seviniyordu. Sonra bana döndü. "Bakın ne kadar memnunlar Murat Bey," dedi. Fakat birdenbire sözünü değiştirerek "Bizim için artık yarın yok," dedi ve ağlamaya başladı. Gözyaşlarını anneme göstermemek için ileri atılıyor, ikide bir önümüzden geçen küçükleri yakalamak ister gibi hareketlerle kollarını açıyordu. "Bizim için artık yarın yok." Bu benim vaktiyle bir romandan alarak meyus zamanlarımda dilime doladığım meşhur bir cümleydi. Hatırlamıyorum, bunu Afife'ye ben mi söylemiştim yoksa benimle aynı tarihte okuduğu romandan garip bir tesadüf eseri olarak kendisi mi bunu çıkarmıştı? Muhakkak olan şuydu ki Afife bu cümleyi 10 sene sonra aynı ahenkle ve aynı gözyaşları ile tekrar ediyordu. Dönüşte yollar daha kalabalıktı. Küçük çocuklarını testi gibi omuzlarına oturtmuş erkekler, sepetli kadınlar, bastonlu ihtiyarlar, mandolin çalarak yürüyen delikanlıların arkasında genç kız grupları ve çocuk alayları. Arabamız bir kaza çıkarmamak için gayet ağır gidiyor. Bu kalabalık arasında çocukluğumun kilise mahallesinin koku ve sesleri içinde adeta yüzdüğümü hissediyordum. Önümüzdeki birkaç araba yolumuzu kestiği için bir yerde büsbütün durduk. Burası gelirken gördüğümüz Ayazma'nın önüydü. Hava kararmaya başladığından mumların ışığında içerisi şimdi daha parlak görünüyordu. Kapıda bir masanın arkasından duran sıska bir kadın iki elindeki mumları sallayarak Rumca bir şeyler söylüyor, müşteri çağırıyordu. Harp sonu İstanbul'un ışık cihetinden en sıkıntıda bulunduğu bir zamandı. Masadaki birer ince kurşun kalemi ölçüsüne düşmüş cılız mumlara pek az rağbet oluyor, sofu ihtiyar kadınlar dualarını uzaktan yapıyorlar ve geçiyorlardı. Afife bir şey söylemeden arabadan indi ve mumların bulunduğu masaya yürüdü. Para çıkarmak için çantasını açtığını ve karıştırdığını görünce ben de arkasından gittim. Biraz sonra o önde, ben arkada Ayazma'nın basamaklarını iniyorduk. Afife hasta bir ihtiyarı kollarından tutan bir kadınla konuşmaya başladı. Ben onun Rumcasını çoktan kaybettiğim ahengini takip ederek koyu lacivert çinlerle kaplanmış duvarlardaki minyatür kilise resimlerini seyre daldım. Ayazma'nın kapalı havasında dalgalanan ağır bir küf, günlük ve yağ kandili kokusu boğazımı yakıyor, beni ara sıra hafif hafif öksürtüyordu. Başımı çevirdiğim zaman Afife'yi bana birdenbire kendisini Milas Kilisesi'nde ilk gördüğüm geceyi hatırlatacak bir pozda buldum. Arkasını duvara dayamış, omuzlarını kısarak başını havaya kaldırmıştı. Başörtüsü omuzlarına iniyor, alnının ortasına düşmüş bir saç parçasında gümüş gibi teller parlıyordu. Eskiden de bazı kuvvetli gümüş aydınlıklarında saçlarının bu kısmında beyaz teller fark ederdim. Onlar şimdi bir ufak demet teşkil edecek kadar çoğalmıştı. Fakat buna rağmen çehresi Milas Kilisesi'ndeki çehrenin inanılmayacak kadar aynı, hatta o zamanki vakar ve sükununa mukabil taşıdığı masum teessürle daha çocuk görünüyordu. Duvarın minyatürlerindeki başı altın haleli kadın çehreleriyle onun manası arasında bir benzerlik sezer gibi oluyordum. Garip, hakikaten çok garip bir tesadüf. Ateş gecesiyle bu gece birbirinin aynı denecek kadar farksız. Yabancı bir dinin mistik dekoru içinde aynı vaziyette karşı karşıyayız. Fakat sayısız heyecanları, birbirimize meçhul kalmış ıstırapları ve gözyaşları ile aradan 12 sene akıp geçti. İki tesadüf arasındaki bu benzerlik, bu gecenin hakikaten bir son ve ayrılığımızın artık önüne geçilmez bir kader hükmü olduğuna mistik bir işaret gibi görünüyor. Yağ kandilleriyle günlüğün kokusu boğazımdan sonra gözlerimde yakmaya başlıyor. Afife'nin yüzüne daha ziyade dikkat edince kapalı kirpiklerinden yüzüne yaşlar indiğini gördüm. Skalavakilerin son kızı yabancı bir dinin resimleri ve mumları arasında ne arıyor ve niçin ağlıyor? Dinler yabancı fakat elem aynı mayadan çıkmış, aynı kanuna boyun eğmiş bir cinsin aynı eylemi. Az evvel kendimi bu gözyaşlarının tek mesulü gibi görüyordum. Fakat sonradan bu gözyaşları benim için bedbaht bir ferdin elemi olmaktan çıktı. Fertten çok daha derin bir şeyin, bir tarihin elemi şeklini almaya başladı. Yüzlerce sene evvel Tekirdağ taraflarında bir köyden çıkan, Trakya'da, Dalmatya'da birçok esaret maceralarından sonra Girit'e düşen ilk Skalavaki'yi düşündüm. Sonra onun hep aynı ümit ve emel noktalarından yükselerek kısa bir zaman sonra aynı tatmin edilmemiş ruhlarla kimi kan kimi gözyaşı içinde birer birer toprağa dökülmüş hesapsız çocuklarını. Milas'taki duvarları dolduran resimlerle gözümün önünden geçirdim. Güzel kumral çehresinin zaman zaman anlaşılmaz ateşlerle yandığını gördüğüm Selim Bey'i bilmeden balını yapan arı gibi, bilmeden kalbinin zengin şefkatini etrafa dağıtan saf büyük ablayı gördüm. 30 yaşına kadar hep muvaffakiyete doğru esmiş rüzgarımın bana verdiği materyalist dünya telakisinde yer yer çatlaklar, çöküntüler meydana geliyor, yıllardan beri unuttuğum şüpheler ve hüzünlerle sarsılmaya başlıyordum. Evet, Skalavakilerin son kızının kendini ağladığını zannederken daha derin ve eski bir şeye, ebedi viranlığına çare bulunamayacak bir dünyaya ağlar gibi bir hali var. Gayet tabii bir şey yapar gibi Afife'nin ellerini ellerimin içine almıştım. O bunun farkında değilmiş gibi yüzünü değiştirmiyor, gözlerini açmıyordu. Yalnız ara sıra bileklerinden ani titremeler geçtiğini hissediyordum. Dikkat edince elimde yanan mumdan parmaklarının üstüne damlalar döküldüğünü ve titremelerin bundan ileri geldiğini anlayarak af diledim. O gözlerinde yaşlarla gülümsedi ve unutamayacağım bir incelikle zavallı elindeki yanıkları öpmeye başladı. Ayazma'dan çıktığımız zaman ortalık daha ziyade kararmıştı. Annem telaş içindeydi. Afife'nin yüzündeki yaşlara dikkat etmiyor. "Nerede kaldınız çocuklar? Geceye kaldık. Tayyareler gelirse sokak ortasında ne yaparız?" diye meraklanıyordu. 4. O gece sofraya herkesten sonra gelen küçük yengem sandalyesine oturacağı yerde ağabeyimin yanına gitti ve kulağına bir şeyler fısıldadı. Annem birdenbire "Tayyareler!" dedi. İki gün evvel onu Afife'yi teşhiden vazgeçirmek için bu tayyare havadisini çıkarmış olanlar birbirimize bakarak gülümsüyorduk. Fakat ağabeyimin "Telaş etme anne, daha çok uzaktalar, yemeğini ye!" dediğini işiterek şaşırdık. Çocuklar pencerelere koşuştular, dışarıda ışıklar sönmüştü. Üniformasını çıkararak arkasına beyaz entarisini giydiği andan itibaren bütün prestijini kaybeden ağabeyim, "Oturunuz yerinize. Çanakkale'den buraya gelmeleri için en aşağı yarım saat, 3 çeyrek ister," diye bağırdı ve aldırmadıklarını görünce yalancı bir hiddetle yumruğunu masaya vurdu. "Herkes yerine bakayım. Ben öyle terbiyesizlik istemem. Yemeğinizi yiyin, vakit var diyorum size." Yukarı odalarda yanık lamba kalmamasını hizmetçiyle beraber kontrole memur olan yengemden başkaları bu emre itaat ettiler. Ağabeyimin yemek saatinde rahatsız edilmekten hoşlanmadığını bildiğim için bir takım şakalar ve gevezelikle sofrayı meşgul etmeye uğraşıyordum. Fakat asıl fesat annemin başının altından çıkmaktaydı. Acele acele kendisine yemek yedirmek isteyen Afife'yi adeta hırpalıyor. yapma kızım. Böyle zamanda yemek düşünülür mü?" diye söyleniyordu.